Değerli dinleyicilerimiz merhaba. Efendim sohbetlerimiz devam ediyor. İstanbul'un sırlarında, Erkam Radyomuz'da farklı konularda inşallah bundan sonra devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz daha önce hatırlarsınız muhterem Osman Topaş hocamızla İstanbul'da özellikle Osmanlı'nın estetik anlayışı ve mimaride estetik ve tasavvuf izlerini konuşmuştuk. Daha sonra Osmanlı'da çok önemli olan bir konuyu vakıf konusunu gündeme getirdik. Osmanlı'da vakıf ve vakıf medeniyeti. Neden vakıflarımız önemli diye bu konuya üzerinde durduk. Şimdi ise daha önemli bir konu, farklı bir konuya inşallah gireceğiz. Efendim, İslam'da kadına bakış açısı nasıldır? İslam'ın kadına getirdiği o şeref ve izzeti üzerinde inşallah konuşacağız. Bize sağ olsunlar efendim hem gönlünü hem kapısını açtı. Muhterem hocamıza öncelikle teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah, biz teşekkür ederiz.
Evet. Muhterem efendim, İslam'dan evvel yani cahiliye devrinde kadına bakış açısı nasıldı? Kadınların daha doğrusu hakları diyoruz ama olmayan hakları nelerdi?
Bismillahirrahmanirrahim. Şu hakikati baştan ifade etmek isteriz ki, insanlık tarihinde kadın layık olduğu mevkiyi ve itibarı ancak İslam'ın ulvi ikliminde bulabilmiştir. İslam, kadının ferdi ve içtimai hayatında büyük bir değişiklik meydana getirmiş, onun müstesna bir kıymet kazandırmıştır. Bunu daha net bir şekilde anlayabilmek için İslam'dan önce yani cahiliye döneminde yaşamış olan kadınların, cahiliye devrinde yaşamış olan kadının toplum içindeki zelil durumlarını bilmek kâfidir. Nihayet güçlünün güçsüzü ezdiği, fakir kimsesi ve yoksulların horlandığı, vicdanların dumura uğradığı, merhametten nasip zalimlerin ve insafsız zorbaların kol gezdiği cahiliye döneminde kadınlar hanımlık haysiyetini rencide eden, insanlık dışı bir muamele maruz kalıyorlardı. Yine bunun çok misalleri var. Kadın çarşıdaki bir mal gibi alınıp bırakılıyordu. Hiçbir değeri yoktu. Yani kimse de niye böyle yapıyorsun diyemezdi. Alışveriş metaydı tamamen. Hiçbir hakkı yoktu. Üstünlüğü yoktu. Fakat İslam ise inne ekremeküm indallahi etkâküm buyuruyor. Kadın ve erkek farkı ayırmadan içinizde en keremliniz, Allah yanında en üstününüz takva sahibidir buyuruyor. Bir de bak kadın erkeğin birbirine olan bir üstünlüğünü ancak takvada bildiriyor Cenab-ı Hak. Yine Bakara suresinde erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır buyuruyor. Yalnız erkeklerin onların üzerinde kadınların üzerinde bir derece fark vardır diyor. O bir derecede kadının himaye edilmesi, zor işleri erkeğin ifa etmesi, hanımların daha kendi istidatlarına uygun işlerde bulunması. Yani o bir derece farkı, erkeklerin bünye olarak güçlü kuvvetli olması, hanımların daha narin yapılı olması, bu bakımdan bu narinliğin getirdiği noksanlığı erkeğin telafi etmesidir. Çünkü erkek daima bir zorluklar. Ailenin gelirini temin edecek. Onun bir takım çileleri daha ziyade erkek katlanacak. Bir derece üstünlüğü vardır buyuruluyor. Zira erkekler ve hanımlar üzerinde Allah katında fazilette bir fark yoktur. Ahzab suresi 35. ayette Cenab-ı Hak Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taate devam eden erkekler, taate devam eden kadınlar, doğru erkekler, doğru hanımlar, sabreden erkekler, sabreden hanımlar, mütevazi erkekler, mütevazi hanımlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren hanımlar, velhâsıl devam ediyor böyle. Bu devamın sonunda Allah'ı zikreden, çok zikreden erkekler ve çok zikreden hanımlar var ya, işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Yani burada ayet-i kerime baktığımız zaman hanımlarla erkekler arasında ancak fark, faziletli bir fark var. Zira Cenâb-ı inne ekremeküm indallâhi etkâküm buyuruyor. En ekreminiz, Allah indinde en kıymetliniz, takva sahibi olunuzda buyuruyor. Yine erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var buyuruluyor. Kadınların da kazandıklarından nasipleri var buyurmak suretiyle onların da bir mülkiyet hakkı bildiriliyor. Daha evvel böyle bir şey yoktu. Ya,
evet.
Mülkiyet hakkı bildiriliyor. Yani Hatice validemiz ticarette kazandığı malında serbestti.
Evet.
Yani onun bir efendime onun malında bir tasarrufu yoktu. Fakat onun büyük fazileti daima ne malı ne emtağı varsa hepsini İslam'a vakfetmişti. Yine bu cahiliye devrinde biraz bir cariyeler vardı. Haysiyetini küçük düşürücü bir şekilde görüyoruz. Aşağılanıyorlar. Eve gelen misafirlere ikram ediyorlar. Böyle bir onlar çok aşağılanacak bir durumda. Fakat bu cariyeler İslam'la şereflendikten sonra salihatin isfandarı oluyor bir kısmı. Yine bazı kişiler, cahiliye, merhametten nasipsiz kişiler, masum kız yavrularına
evet, yeni doğan
fahişe olur endişesiyle veyahut da açlık korkusuyla analarının yüreğinden kopararak diri diri gömmeye götürüyorlar. Yani şer bir endişeyi daha beter bir endişeyle telafi etmeye çalışıyorlardı. Yine ayet-i kerimede Nahl suresinde onlardan birine kız doğumu müjdelendiği zaman öfkesinden yüzü kapkara olur. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir, utanır. Onu aşağılamaya katlanıp yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün karar veremezdi. İşte bakın ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür buyuruyor Cenab-ı Hak. Hatta Müslüman olduktan sonra da bu endişeyi taşıyor deri deri gömenler. Hatta bir kişi geliyor Müslüman olduktan sonra ya Resulallah diyor ben diyor kızım diyor beni çok severdi diyor. Beni gördüğü zaman zevkten hoplardı diyor. Babacım babacım derdi diyor. Onu aldım diyor götürdüm kuyunun başına diyor. Onu diyor altından ittirdim diyor. Onu diyor atarken diyor kuyuya bir babacım babacım dediğini duymuştum. Allah beni affeder mi? Acaba ya Resulallah dedim. Efendimiz bunu anlatınca ben ağlamaya başladı. Bu feci bir manzarayı.
Yürek dayanmadı.
Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh şu sözü de İslam'dan önceki dönemde toplumun kadına bakış açısını göstermektedir. Doğrusu biz diyor Hazreti Ömer cahiliye devrinde kadınlara hiç önem vermezdik. Nihayet Allah, İslam'ın gelişiyle kadınlar hakkında ayetler indirmiş ve onlara birçok haklar tanımıştır. Diğer taraftan, Fatıma validemiz doğduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz memnun oldu, tebessüm etti. Sevincinden ziyafetler verdi. Cahil halk da şaşırdı. Hem kızı olmuş hem de seviniyor diye. Yani böyle bir ortam maalesef. Tasavvur edelim, bu insanlar bir zaman sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tezkiyesinde ve terbiyesinde bir asr-ı saadet medeniyeti meydana getireceklerdi.
İslamiyetle birlikte artık yavaş yavaş kadın yerini buluyor
yerini
toplumda.
Yerini buluyor, mevkini buluyor.
Toplumda yerini buluyor.
Evet.
En önemlisi de bu. Evet. Peki efendim, İslam ile kadın nasıl bir mevkiye geldi? İslam'ın kadına verdiği değer hususunda somut örneklerle.
Bir misal vereyim tabii, somut buyurun. Örnekten. Bir kişi Hazreti Ömer radıyallahu anh halife Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kapısına geliyor. Hanımını şikayet edecek. Ben ne yapayım diye bir çare arayacak. Bu bakıyor halifenin hanımı Hazreti Ömer radıyallahu anh karşı çok sert acayip sözler söylüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh da susuyor. Hayret ediyor. Bu kadar diyor celalli bir kişi diyor. Nasıl diyor hanımının bu şeyine karşı taarruzuna karşı sükût ediyor diye. Kapıda bekliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh dışarı çıkarken bakıyor adamı görüyor. Hayrola diyor. Kapıdasın. Derdin nedir diyor. Adam diyor ey müminlerin emiri zevcemin hanımının kötü huylarını ve bana olan saygısızlığını şikayet etmek üzere gelmiştim. Senin hanımın da sana daha beter şekilde taarruz ettiğini duydum ve şikayetimden vazgeçip döneceğim şimdi. Müminlerin emiri hanımıyla böyle olunca benim derdime nasıl deva bulur dedim kendi kendime. O zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh adama şunları söylüyor. Bak kardeşim diyor. Hanımımın diyor benim üzerinde hakları vardır diyor. Ona diyor katlanmaya çalışıyorum diyor. Zira diyor o benim hem aşçımdır, yemeğimi pişirir diyor. Hem fırıncımdır, ekmeğimi yapar diyor. Hem çamaşırımı yıkar diyor. Hem de çocuklarımın annesidir diyor. Üstelik diyor, gönlümün haramı meyletmesine de engel olan odur diyor. Bu sebeple onun yaptıklarına katlanıyorum diyor. Hoş görüyorum diyor. Bu sözleri duyan adam, ey müminin emiri, benim zevcem de aynen öyle dedi. Bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh, haydi kardeşim, hanımınla aranı düzelt. Hayat dedin göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor diye teselli etti.
İslam'dan önce böyle bir şey mümkün değilken
mümkün şimdi değildi. Mümkün o kadar aşağılanmış şey. Yani evet. Hatta yani insan sayılmayan ikinci derece insan sayılırdı. Evet. İslam nazarında kadın bir annedir. Şefkat, merhamet, hürmet duyulması ve nezaket gösterilmesi gereken asil nezih bir varlıktır. İslam kadını yalnız biyolojik bir varlık olarak görmez. Bu kadının manevi yapısında büyük bir sabır, tahammül, şefkat ve merhamet gerektiren terbiye etme özelliği vardır. Bu sebeple bir anne yüreği çocuğun eğitim gördüğü bir yerdir. El-ümmü medrese, yani anne bir mekteptir atasözü, bu hakikatin bir ifadesidir. Zira annenin ağzından çıkan her bir kelime çocuğun şahsiyetine konulan bir tuğla mesabesindedir. Bu sebeple İslam toplumunun çekirdeğini oluşturan ailedeki müstesna rolünden dolayı hanıma cemiyetin billur bir avizesi gibi görünür. Zira o nikahın feyz ve nuru ile toplumu aydınlatır. Nesli ve namusu korur. Evi tanzim eder, düzenler. Malı muhafaza eder. Aileye ruhani neşeler verir. Günah girdapları ve ahlaksızlık ezyonlarına karşı ailenin koruyucu zırhı, tabir edilirse bir paratoneli gibidir.
Anne.
Anne. Evet. Onun için öyle bir anne, ömürlük bir teşekküre layıktır. İslam ile kadın, toplumda iffet ve fazilet timsali görülmüş, yani evin baş tacı olarak görülmüştür. Bunun için Efendimiz buyuruyor, cennet salihâ annelerin ayakları altındadır. Bu erkekler buyurulmuyor burada. Erkekler cennetin ayakları altında buyurmuyor. Cennet salihâ annelerin ayakları altında buyuruyor. Burada hanıma bir erkekten çok o faziletli hanıma, o nesli yetiştiren hanıma böyle bir iltifat var.
Tabiri caizse günümüz deyimiyle pozitif bir ayrımcılık var
evet.
Kadına karşı.
Evet. Tamamen.
Evet.
Yine bir zat geldi. Ya Resulallah dedi. Benim kime daha çok iyi davranmam lazım? Benim üzerimde kimin daha çok hakkı vardır? Efendim annen buyurdu. Ondan sonra ya Resulallah yine annen. Üçün yine annen. Dördüncü olarak baban daha sonra akrabandır buyurdu. Burada bir anne hakkını görmüş oluyoruz. Anne merhamette, şefkatte zirvedir. Yani baba bunu yapamaz. Çocuk eğer uyumuyorsa anne de uyumaz. Çocuk açsa anne de yemez. Fakat baba öyle yapamaz. Çocuğun altını baba bir sefer, iki sefer temizler, temizleyemez ondan sonra. İğrenir. Anne iğrenmez. Hatta İsmail Hakkı Hazretleri tefsirinde, Ruhul Beyan tefsirinde o teraib kelimesinden eğer çocuk sele düşse, anne kendini sele atar kurtarmak için. Fakat baba atamaz buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak hanıma bu ev hayatı, nesil yetiştirme. Bunun için ayrı bir hissiyat Cenab-ı Hak. Erkeğin çok önemli bir hissiyat Cenab-ı Hak nasıl. Tabi bu da kime ait? Salihâ hanıma ait. Yani sıradan bir hanıma ait değil.
Özellikle salihâ
olması salihâ lazım. Olacak. Hı hı.
Evet.
Yine Nisa suresinde Cenab-ı Hak kadınlarla iyi geçinin. Onlara güzel davranın buyurmaktadır. Yine Efendimiz buyuruyor. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli huyu iyi olandır. Sizin iyi olanınız kadınlara karşı hayırlı olanınızdır. Yine kocasını memnun ederek Allah yolunda vefat eden bir kadının yeri cennettir buyuruyor. Yine veda hutbesinde Efendimiz şöyle bir ikazda bulunuyor. Ey insanlar, kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve merhametle muamele ediniz. Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları emanet Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onun namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Hangi sistemde var bu? Yine ya Resulallah, kadınlarımızın bizim üzerimizde hakkı nedir diye sorulun. Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yediğiniz ölçüde yedirmek, yediğiniz seviyede giydirmek, yaptıkları hatalar karşısında onların haysiyetlerini rencide etmemek. Burası çok mühim. yaptıkları hatalar karşısında onların nefislerini rencide etmemek, tavsiye etmek,
affetmek.
Yaptığı işin çirkin ve edep bakımından yanlış olduğunu kendilerine ikaz etmek, öğüt vermek.
Ama onu da incelikle, bir zarafetle
tabii,
yapacak.
Tabii, hem de nasıl.
Kaba değil, kaba de nasıl. De değil.
İnsan bir çiçeği kopartabilir mi? Daha yeni açmış bir fidanı kopartabilir mi? Kopartırsa, o fidanı tekrar dikse...
Tutar mı?
Tutar mı? Diğer bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor. Allah'ım iki zayıf kimsenin, yetim ve kadının hakkını yemekten sana sığınırım. Velhasıl kadınlara İslam lütfetti hakları ve insani değeri verebilen başka hiçbir sistem yoktur ve mümkün değil. Buyuruyor Efendimiz, dünyadan bana üç şey sevdirildi. Kim sevdiriyor? Allah sevdiriyor. Faali mutlak Cenab-ı Hak. Bunlardan birisi Salih Hanım. Allah sevdiriyor. İşte bir Hatice Validemiz, Efendimiz ne kadar ona bir muhabbeti vardı ki, Hatice Validemiz'in vefat ettiği seneye hüzün senesindendi. Ki Efendimiz, en çok kireler çemberinden geçen peygamber benim buyuruyor. Ümmetin umuyunu olması bakımından. Yedi çocuğunun altısını sağlığında kaybetti. Uhud Harbi'nde ciğer parelerine, Hazreti Hamza başta kaybetti. Diğer ciğer parelerine, diğer seferlerde kaybetti. Şehit oldu, vefat ettiler. Fakat hiçbir sene hüzün senesi denmedi. Hatice Validemiz vefat ettiği sene hüzün senesi dendi. Baktığımız zaman büyük insanların arkasında, peygamberler dahil, cihangirler dahil, daima bir kadın var, bir hanım var.
Yine efendim Hudeybiye'de olan hadiseyi hatırlarsak eğer, Hudeybiye'de Efendimiz tıraş olun demişti hatırlarsanız.
Evet, evet.
Sahabe dedi ki nasıl,
bekledi. Nasıl olabiliriz dedi.
Efendimiz üzüldü değil mi? Evet. Çadıra girdi evet. Ama annemiz dedi ki ya Resulallah
öncesiz olunca bütün sahabeyi takip etti.
İşte orada hanımı dinledi yani hanım. İstişare etti. Hani aa tamam doğru evet. Yaptı. Bu da İslam'ın başka bir güzelliğini gösteriyor hanımın altına.
Evet. Evet.
Peki efendim, şimdi orada bir cümle kullandınız, çok önemli. Dediniz ki, hanım, anne, medrese dediniz. Yani eğitim veriyor. Peki kızlarımızın, geleceğin annelerinin yetişmesi konusunda İslam ne gibi görevler tutuyor? Peki böyle bir anneyi
efendim,
nasıl yetiştireceğiz?
Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yun ve ec'alna lil muttakine imama buyuruyor. Burada zevceler buyuruyor. Demek bu zevceler öyle bir anneler olacak ki kurrete a'yun buna göz nuru olacak. Onların yetiştirdiği nesil de göz nuru olacak. Toplum da vecanelli müttakine imama takvada önder olacak. Böyle bir İslam böyle bir toplum istiyor bizden.
Bir sorumluluk bu. Yani anneye bir sorumluluk. Dolayısıyla böyle bir annenin yetiştirilmesi bizlere anne babaya sorumluluk.
Evet. Mesela bir Çanakkale Harbi'ne baktığımız zaman esasen bu annelerin zaferidir bu. Evladını kınalayarak gönderen annelerin zaferidir bu. Yine Efendimiz buyuruyor, her kim üç çocuğunu ve kız kardeşlerini himaye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lütuf ve iyilikleri devam ettirirse o kimse cennetliktir buyuruyor. Yine buna benzer hadis-i şerifler çok. Yani unutmamalı ki, Salih kadın aslında toplumun gerçek mimarıdır. Nitekim bir darbu meselde bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir kadını terbiye edin, bir aileyi hatta toplumun büyük bir bölümünü yetiştirmiş olursunuz. Çünkü anne medrese, ümmi medrese, anne mektep. Tarihe baktığımız zaman da yüksek karakterli kişinin arkasında daima salih bir anne ve salih bir hanım olduğunu görürüz. Mesela Hira'dan indiği zaman Efendimiz büyük bir şey içindeydi, ihtilaç içindeydi. Hatice dedi, bana kim inanır dedi. Daha bir mucize de yok. Hatice Validemiz, ya Resulallah sen Allah'ın Resulüsün, ilk mümine benim dedi. Ondan sonra Efendimiz'in farik vasfından saymaya başladı. Sana herkes inanır dedi.
Ona güven verdi.
Güven evet, verdi ve evet. Efendimiz de sonra malını, bütün malını o ambargo zamanında vakfetti. Resulullah Efendimiz Hatice Validemi hayat boyu unutmadı. Bir kurban kesilecek olsa bunu Hatice'nin akrabalarına götürün buyurdu. Hatta yaşlı bir kadın geldi. Ona Efendimiz iltifat etti. Ayşe Validemiz bu hanıma niye farklı olarak iltifat edin deyince bu Hatice zamanında gelip giderdi bize de. Hatice'nin yakınıydı buyurdu. Velhâsıl yine ben tekrarlayayım. Çanakkale'deki kahramanlık destanını yazan yiğitler, Mehmetçikler de Salih annelerin terbiyesine yetişmiş güzel bir nesil olduğu aşikardır. Yine Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, anne hakkına dikkat et diyor. Onun başına tac et diyor. Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. Anne hakkı orada başlıyor. Annenin karnındayken anne hakkı başlamış oluyor. Büyük İslam hukukçusu İmam-ı Azam Hazretleri, Ebu Cafer Mansur'a karşı Bağdat kadılığını reddetti. Kendisi Bağdat kadılığına teklif edildi. Yani halifeden sonra ikinci insan olacaktı. Fakat sen dedi, benim içtihatlarımı kendine göre yönlendirirsin dedi. Onun için ben dedi, sana dedi, kadılık yapamam dedi. En yüksek mevki reddetti. Ebu Cafer Mansur da o zaman dedi, zindana atın dedi. Çünkü Ebu Hanife de çok güçlü bir insandı. Onun her içtihadına herkes uyacaktı. Ebu Cafer Mansur da onu kendine göre kullanacaktı. Zindana girdi. Zindana haber gönderdi Ebu Cafer Mansur. Dedi, eğer dedi kadılığı kabul ederse zindandan çıkarın, kadılık tahtına otursun dedi. O dedi, yok dedi, bir içtihatta bulunmaktan dedi, o endişeyle dedi, ben dedi yine Bağdat kadını reddediyorum dedi. Bana dedi, zindan ağır gelmez dedi. Ben buraya Allah rızası için girdim dedi. Sadece annemin duymasını üzülürüm dedi. Orada bir Ebu Hanife Hazretleri'nin arkasında bir anneyi görüyoruz. Yine Bahattin Nakşibendi Kudüsü Hazretleri, benim kabrimi ziyaret etmeye gelen, baştan annemin kabrini ziyaret etsin biri. Abdurrahman Camii Hazretleri, ben nasıl annemi sevmem ki? O bir müdebbeni cisminde, bir millet kollarında, hayat boyunda beni kalbinde taşıdı buyuruyor. İşte kadının değeri. Yani hiçbir sistemde böyle bir anneye bakış var mı?
Yok. Evet. Peki efendim, şimdi toplumlara baktığımız zaman ya da ülkelere baktığımız zaman geleceğe görmek bir keramet olmasa gerek. Yani hanımlara bakıyoruz ya da hanımlara bakış açısına bakıyoruz. Toplumlar giderek değişiyor. O zaman hanımların ihyası özellikle, hanımların güzel bir terbiyeden geçirmesi netisinde gerçekleşebilir diyebilir miyiz? Bir ülkenin geleceği, bir ülkenin yükselmesi, ferahı. Eğer bir ülke hanıma önem veriyorsa, eğitimine, terbiyesine, tamam gelecek var.
Tabii şimdi abad eden de kadındır topluma, berbat eden de yine kadındır. Eğer kadınların, hanımların, genç kızın terbiyesi ihmal edildiği zaman toplumlarda insanlık baharı açılmaz. Zira böyle toplumlarda kadın gerçek değerini kaybederek sokaklara düşer.
İnsanlık baharı dediniz. İnsanlık baharı açılmaz.
Baharı. Evet. Açılmaz. O kaldırımlara düşen de sanki o kaldırımlarda açan yabani çiçekler gibidir. Her an ayak altına ezilmeye mahkumdur. Hayat yollarının huzur ve saadet yerine toplum cam kırıklarıyla dolar.
Allah korusun.
Mesela diğer taraftan bugünkü bir şeyi aksedeyim. Nasıl bir cahiliye devrinde kız çocuğunun diri diri gömülüyordu. Bir şer, daha beter bir şerle kapatılmaya çalışıyordu. Kızların fahiş olmaktan korkuluyordu. Bugün ise daha bir beter var. Kürtaj durumu.
Evet.
O gidiyor, anne baba gidiyor bir kürtaj kasabına. Kolunu kesiyor, bacağını kesiyor, vücudunu kese kese canlı canlı onu ananın karnından alıyor. Niye? O doğan çocuk onu tempirinde rahatsız edecek. Keyfini kaçıracak. Rızkını veren de Allah. Onun hayatını, onun kaderini çizen de Cenab-ı Hak. İşte bugün de yaşanan bir cahiliye devrinden bir misal. Niye? O vicdani terbiyeden geçmedi. Velhasıl milletler ancak salih erkekler ve salih hanımlarla ihya olur. Faziletli bir toplum haline gelir. Onlardan mahrumiyeti nispetinde de rezalet çukurlarına yuvarlanarak insanlık haysiyetine veda ederler.
Evet. Efendim, sohbetimizin başında söylemiştiniz. Efendimizin hanımlara bakışı ile ilgili örneklerden bahsettiniz. Evet. Şöyle birkaç Efendimizin kadınlara karşı davranışı nasıldır özellikle? Günlük hayattaki davranışları. Yani yeme içme davranışları, sokaktaki davranışları, hatta istişare.
Efendim, Efendimizin hayatında herkese karşı, bilhassa kadınların bünyoda zayıf olmaları sebebiyle Efendimiz de hanımlarına karşı nezaket, zarafet, incelik, müsamaha, fedakarlık, vefa ve kadir şinaslık tavrı hakimdir. Nihayet bunu bir misal vereyim ben. Develerde iki tane sandık vardır. Birisi sağ tarafında, bir sol tarafında. O devenin seyahatte o sandık içine yolcu biner. O şekilde devam eder. Bir seferinde Encezi adlı bir kervan sürücüsü bir şeyler okuyarak böyle teganniyeli şekilde götürüyordu. Çünkü develer teganniyede coşmaya başlarmış.
Hızlı giderler.
Hızlı gider ve böyle coşur. Yani teganniyeden çok hoşlanırmış develer. Bunun deve sürücüleri de böyle teganniyelerle götürülmüş. Bir sefer efendim bakıyor, develer böyle hoplata hoplata götürüyor. Efendimiz ya Encezi diyor, dikkat et diyor. İçindeki camlar var, kırılmasın diyor.
Orada bir zarafet, incelik.
Zarafet. Evet. Evet. Yine Efendimiz süt annesi Halime Hatun'u gördüğü zaman anneciğim, anneciğim diye hitap ederdi. Cübbesini çıkartırdı, onun cübbesinin üzerine oturturdu. Yine Ebu Talib'in hanımı, Ali radıyallahu anh'ın annesi vefat ettiği zaman efendim onun kabir çukuruna girdi, anneciğim, anneciğim dedi. Yine bir nükteli bir hadise var. Efendimizin zarafet, nezaket, inceliği bildiren Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Allah Resulü'nün yanına girmek için izin istedi. O esnada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan kadınlar çeşitli sorular soruyorlardı. Kureyşli kadınlardı daha ziyade. Biraz konuşmalarını, nezaket sırrını açmıştı. Hatta bağıra bağıra biraz konuşuyorlardı. O arada hanımlar Hazreti Ömer radıyallahu anh içeri girdiğini gördü. Hemen bir sükût hakim oldu.
Korktular.
Korktular. Efendimiz de gülümsedi, tebessüm etti. Hayretli sebebini sordu. Efendimiz buyurdu ki, yanımdaki bu kadınlar senin sesini duyunca hemen toparlanmaya başladı. Hayret ettim buna, buyurdu Efendimiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, sen edep ve hürmet göstermeye daha layıksın, buyurdu. Kadınlar dönerek, Hazreti Ömer radıyallahu anh, ey kendilerine yazık eden hanımlar, benden çekiniyor, benden korkuyorsunuz da Allah Resulü'nden niçin çekinmiyorsunuz diyerek onları azarladı, payladı. Bunun üzerine o kadınlar, sen de çok sert ve çok katısın dediler. Bundan dolayı senden korkarız dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aralarına girerek, ey Ömer, tamam, Allah'a yemin olsun ki bu kadar sertlik ve azametin karşısında şeytan seni karşılaşsa mutlaka yolunu değiştirir. Başka bir yola sapar, dedi. Bu da bir nükte. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendi ziyarete gelen hanımlara iltifat eder. Onlarla alakadar olur. Hal ve hatırlarını sorar. Onlara karşı asla ilgisiz kalmazdı. Hasta olduklarını haber aldığında ziyaretlerine gider. Onlara bir şifa dileğinde bulunurdu. Kendisini yemeğe davet eden hanımların da icabet eder. Onun ikramlarını kabul ederdi. Yine onların arasında bulunması, onlara bir İslam'ın nezaketini, zarafetini aksettirmiş oluyordu. Hatta haftanın muayyen günlerinde sırf onlara öğütler veriyordu, ikaz ediyordu, irşad ediyordu. Yine Efendimizin vefatı sırasında ravi diyor ki, Efendimizin sesi iyice kısıldı, hatta duyamaz hale geldik. İki şey üzerinde Efendimiz ısrar ediyordu. Birincisi namaz, namaz hususunda Allah'tan korkun. İkincisi, emrinizin altındakilerin hukukuna dikkat edin. Bunlar hanımlar, kadınlar ve yetimler.
Evet. Efendim, şimdi günümüzde de konuşulan, hala da konuşulacak olan tesettür konusuna gelmek istiyorum ben. Tesettür deyince akla sadece hanımlar geliyor. Aslında erkeklerin de tesettürü var, onların da dikkat etmesi gerekir. Peki kadınların tesettüründeki bu hikmeti sizden dinleyebilir miyiz? Bu erkekle kadın arasının tesettürün farklı olmasındaki hikmet nedir?
İslam'dan evvel Araplarda tesettür diye bir adet mevcut değildi. Ancak örfe göre bir tesettür vardı. İslam'ın ilk yıllarında da tabii olarak böyle devam etti. Nihayet tesettür ayet indi. Bu ayet ile kadının mevki yükseltildi. Şeref ve haysiyeti korunup itibarı arttı. Bir iffet abidesi haline getirildi. Vakar ve izzet sahibi bir kimlik kazandı. Bu tesettürle ilgili çok ayetler vardır. Kadının örtünmesiyle kadınlık şahsiyeti korunmaktadır. Kadın örtüsüyle bir zarafet ve nezaket hissi vermektedir. Aksi halde kadın nefsane arzuları tahrik eden bir şehvet vasıtası haline getirilmiş olur. Halbuki kadın sadece bir zevk vasıtası görmek, o nefsane arzu ve heveslerini meta olarak telakki etmek ve onu sadece cismani özelliğiyle alakadar olmak büyük bir sefalettir. Allah'ın kadına verdiği yüksek hususiyetlere karşı amalık ve kadın manevi şahsiyetine karşı büyük bir nankörlüktür. Kadında tesettür, kadın erkeğe göre yaratılışta cazibelidir. Tesettürden uzaklaşarak kendisini topluma bir nevi deşifre ettiğinde nezaket ve zarafete zaafı uğrar. Annelik vasfı ve nesli koruma hususiyeti zarar görür. Bu bakımdan onun cazibesi tesettür emriyle yalnız efendisine tahsis edilmiştir. Çünkü kadın ve erkek arasında neslin devamı için birbirine karşı değişmez bir fıtri temayül mevcuttur ki, tesettür emrine riayet edilmediği takdirde bu meyil ilahi hudutları çiğnemek gibi felaketlere düçar edecek kadar tehlikeli bir ahlaki çöküntüye sebep olur. Zira Cenab-ı Hak zinaya yaklaşmayınız buyurur. Yani bunu bir tefekkür edersek tesettüre riayetsizlik zinanın yolunu açar. Ona imkan hazırlamış olur. Bu artık mutlak bir hükümdür. Zira İslam zahiri cazibesi olmayan bir kadına da tesettür emretmiştir. Yani bu kadın başını, kolunu ve ayaklarını açsa da açmasa bir şey fark etmez. Siyahidir kendisi. Bir çekici durumu yoktur. Burada kadının tesettürle kadınlık vakarının korunması esastır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadına benzeyen erkekleri, erkeklere benzeyen kadınları da lanet etmiştir. Bu tehlikeden muhafaza için hanımlar, salih hanımların meclisinde bulunmaya gayret etmelidir. Çünkü insan kiminle oturup kalkarsa onun haliyle hallenir. Bu bir psikolojik kanunudur. Kadın yanlış bir sokak hayatına girdiği zaman kadınlık duygularını ve o güzel kadınlık hususiyetlerini kaybeder. Tesettür hanımın vakarını korur. Lakin günümüzde süslüman diye bir tabir çıktı. Yani süslü, tesettürlü hanım. Bu yanlış. Zira İslam'ın tavsif ettiği tesettür temiz ve zarif olmalı. Fakat gösterişli, alaka çekici ve cazibeli olmamalıdır. Kadının erkeğin giyin kuşan birbirine benzemeleri de yasaklanmıştır. Yani ikisi de haysiyetini koruyacak. Kadınlık vakarını koruyacak. Onun için mesela erkeklere bu altınla süslenmek yasaklanmıştır. Çünkü kadına ait bir keyfiyettir. Yani kadınla erkeğin birbirine ayrılması lazım.
İpek mesela.
İpek, İpek de öyle. Evet.
Çocuk terbiyesine gelecek olursak efendim, çocuk terbiyesine nereden başlamak lazım? Burada neye dikkat edelim çocuk terbiyesine?
Şunu ifade etmemiz lazım ki, çocuklar bizlere ilahi bir emanet ve öz varlığımızda boy vermiş kıymet filizleridir. Duygulu gönüllere göre evlerin ilk saadet musikisi doğan çocukların gönüllere huzur veren sesleriyle başlar. Hadis-i şerifte beyan buyuruldu veçile. Cennet çiçekleri ifadesi vardır. Kalp meyveleri ifadesi vardır. İlahi ihsan ve rızıklardır evlatlar. Bu itibarla Rabbimizin en güzel lütuf ve ihsanıdır evlatlarımız. En önemli ailenin vazifesi İslam fıtratı üzerine doğan bu çocukları anne babalara emanet olarak verilmesidir. Ve bu emanet dikkat edilmezse bunda toplum büyük bir zarar görmüş olur. Yani bir topluma baktığımız zaman yetişen nesiller temayülleri nereye? O toplumun istikbalini göstermiş olur. Eğer hayra hasenataysa o toplumda istikbal vardır. Yok eğer gençler nefsani arzularına onun peşinde dolaşıyorlar. Ruhani vasıflarını ihmal ediyorlarsa toplumda istikbal yoktur demek. Bunun da en güzel net misali yine ben Çanakkale Harbi'ni misal vereceğim. İşte o anneler olmasaydı o nesiller de muvaffak olamazdı. canını feda edemezdi. Dinim, vatanım, milletim, milletim diyemezdi. Aile yuvasının yavrular ayrı bir meyvesidir. Anne ve baba arasında en köklü rabıtadır. Onlar Allah'ın anne ve babalara çok kıymetli birer emanetidir. Efendimiz buyuruyor, demin bahsettiğim gibi, hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinden sorumlusunuz. Erkek ailenin çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Burada çoban ifadesi çok mühim bir ifade. Çoban ne yapar sürüsünü? Kurtlardan korur. Çoban ne yapar? Mümbit yerlerde otlatır, kurak yerde bırakmaz, çölde bırakmaz. Çoban ne yapar? Önden giden, arkadan gider, sürüye yön verir. Çoban ne yapar? Eğer bir koyunun kuzunun bacağı kırılmışsa, onu orada kurtlara bırakmaz. Onu kucağına alır, onu sürünün yanına götürür onu, sahip olur onu. Velhâsıl efendim buyuruyor, hepimiz çobansınız, hepiniz güttüklerinden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumlu. Kadın, kocasının evinin çobanıdır. Yine evin, kadının en mühim vazifesi budur. Bugün tabi bu biraz zaafa uğradı, sürüsünden sorumludur. Yine ayet-i kerimede buyuruluyor, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taştan olan ateşten koruyunuz. Burada kısaca bu şekilde
peki efendim
cevaplandıralım.
Efendim, muhterem efendim, programımızın adı İstanbul'un Sırları. Erkam Radyomuza devam ediyor. Bize gelen bir soru var, onu sizlerle son olarak paylaşmak istiyoruz, cevabını almak istiyoruz. İstanbul efendisi, İstanbul hanımefendisi diyoruz, deniyor. Sizden İstanbul hanımefendisi nasıldı, nasıl olmalıdır? Yani İstanbul hanımefendisi tarihte kaldı diyemeyiz. Hala devam ediyor, olmalı.
Muhakkak.
Evet, İstanbul hanımefendisi ilgili birkaç cümle sizin...
Salahattin İsfandar
olmasın. Rica ederim.
Yani bir defa Edip Kürtçü diye bir kalp doktoru vardı. Biz ticaretteyken dükkanımıza geldi. Annelerden bahsedildi. Annenin incelliği, zarafeti, nezaketi ondan bahsedildi. Kendisi bir içini çekti. Ah dedi, o anneler dedi, ne muhteşem anneler dedi. Sabahleyin erkenden kalkar, sabah namazını kılar. Bize dualar okuyarak kahvaltı hazırlar. Yine dualar okuyarak bizi gönderirdi. Bütün hayatlarının en zevkli anları evlatlarına istikamette yetiştirme gayretidir. Diğer bir misal. Bir hasta varsa, o hastayı o mahalle ziyarete giderdi. En fakiri bile bir çorba götürürdü. Yani aman bu hasta benim çorbamdan bir lokma içsin, hasta duası makbuldür, bana da dua etsin diye. Yine biz çocukluk zamanımızda, bugünkü gibi kesimler birbirinden ayrılmamış zengin fakir. Zengin de fakir de bir mahallede otururlardı. Zenginin evi fukaranın kucağıydı neredeyse. Kış gelmeden bir takım hazırlıklar yapılırdı kışa. Salçalar, taranalar filan. Burada komşular beraber çalışırlardı. O zengin evler, o fakir evlere daha fazla verirlerdi. Yani bir nezaketle. Sanki çalıştıklarının bir karşılığı oluyormuş gibi. Hizmetkarlara o zengin evlerinde taltif edilirdi. Onlara karşı bir kul hakkı düşünülürdü. Eğer genç kızsa, onun düğüne evlenecek cehizlerine yardım edilirdi. Bir mahallede fakir fukara garip de vardı, dul da vardı. O varlıklı evler onun bir sigortası şeklindeydi. Yani daima bir abla kardeşlik, baba oğul bu şekilde bir toplum tarzı. Bu bir İstanbul nezaketi. Yani İstanbul'un coğrafyası nasıl bir ruhlara huzur ve ferahlık veriyorsa, İstanbul'un insanları da o şekilde birbirlerine karşı bir ahenk içinde ve birbirlerine bir huzur tevzi ederlerdi. Bu minval üzerinde, bu istikamette bir hayatları vardı. Bizim çocukluğumun devresinde İstanbul halkının nezaketi, zarafeti aşağı yukarı bu şekildeydi. Fakat bugün maalesef globalleşen dünya bu güzel vasıfları kaybettirdi. İnsanlar egoist ve pragmatist oldular. Menfaatini düşünen insanlar haline geldiler. Tabi bu memleketin, milletimizin kökü sağlamdır. Bu eski haline inşallah kısa zamanda dönecektir. Yani İstanbul beyefendi, İstanbul hanımefendilerin hayatları bu şekildeydi. Muhakkak inşallah yetişen güzel neslimiz bu vasıflara tekrar kavuşur.
İstanbul Hanımefendi inşallah sizin de buyurduğunuz gibi o eski vakarına inşallah ulaşır. Tüm topluma, İslam alemine inşallah örnek olur evet. diyoruz efendim.
Efendim evet. bir de burada tabii ben çocuk terbiyesinden de geçen şeyi sormuştunuz. Pek vakit kalmadı. Tabii burada annenin babanın salih salih olması lazım ki o çocuğa bir şeyler versin, bir rabıta olsun, bir muhabbet olsun. Fakat güzel bir şey vardı. Bir mısra, kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayri himmet ede. Onun için bir defa annenin babanın salih ve salih olması lazım. En büyük şey bu. Anne babanın vazifeleri nelerdir? Onu kısaca bir ifade etmek istedim. Bir defa isim müsemmayı çeker, evladını güzel bir isim koyabilmek. Yani o ismi çağırırken bir hoşluk, bir güzellik gelmesi. Bu çok mühim. Efendimiz zamanında bir devenin sütü sağlayacak. Kim devenin sütünü sağlayacak diye Efendimiz soruyor. Bir kişi kalkıyor. Efendim ismin nedir diyor. Mürre diyor. Acı. Cahiliye devrinden kalma sen otur diyor. İkincisi kalkıyor. Senin ismin nedir diyor. O da diyor ki Cemre diyor. Yani kor halinde yanan ateş. Sen de otur diyor. Üçüncü kalkıyor. Yağış diyor. Canlı yaşayan manasına. Yağış diyor. O zaman diyor sütü sen diyor sağ diyor. Efendimiz bazen geçtiği köylerde isim sorardı. İsim eğer ruha hoş gelmezse o ismi değiştirirdi. Ruha hoş gelen bir isim koyardı. Bir de anne babanın birinci vazifesi evlada güzel bir isim koymak. İkincisi manevi bakımdan onun lokmasına dikkat etmek. Helal lokma yedirmek. Bu da çok mühim. Taklit özelliği vardı çocuklarda. Anne babayı taklit eder. Örnek olacak davranışlarda bulunma. Çocuk eğer münakaşalı ve kavgalı ortamda ise huysuzlaşır, hırçınlaşır. Huzurlu ve dengeli bir ortamdaysa o güzel huylarla terbiye olmuş olur. Yine diğer bir hususiyet, çocukların davranışları onları hissettirmeden daima kontrol altında olmalı. Özellikle onlar göz önünde yapamadıkları kabahati gizli ve tenha yerlerde işlemeye meydan vermemeli. Yani onları göz ardı etmemeli. Çünkü yalana alışır, riyaya alışır. O da o kendi şahsiyet haline gelir. Onun için o çocuklarda o çok mühim. O kontrol, anne babanın kontrolü, yerine göre ikaz etme, irşad etmesi mühim çok. Diğer husus çocuklarının güzel işini takdir etmeli, onu bir mükafatlandırmalı. Hatalarını da görmezden geçirmemeli.
Taltif de önemli.
Taltif de önemli. Tabii. Çünkü taltif edildiği zaman şevki artar. Eğer göz ardı edilirse ikaz edilmeyen kusurlar başlar.
Ne şımartma ne kapatma tamamen. Kapatma. Evet.
Mesela İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki, bana diyor babam hadis ezberledi, bir hediye verirdi diyor. Ben de bir hediye alacağım diyor. Ertesi gün bir hadis daha ezberlerdim diyor. Öyle bir hale geldim ki diyor, babam vermese bile ben zevkini ve lezzetini almaya başladım. Bilhassa bu kız çocuklarına çok dikkat etmek lazım. Küçük yaşlarda kıyafet yanlışlıkla müsamaha göstermemek lazım. Bazı anne babalar gafleten zevkini alsın diyor. Zevkini alsın diyor ama o çocuk bir sigara tiryakisi gibi o gemi tiryaki olmaya başlıyor. Hatta daha beterine doğru gidiyor.
Botanın esaretine girmiş oluyor.
Evet. Diğer bir yönü çocuğu sık sık ceza vererek arsız hale getirmemek lazım. Kazalı tabak, çanak kırdığı zaman da azarlamak. Onu daha dikkatli olmasını ikaz etmek lazım. Onu da bir tebessümlü bir şeyle, simayla ikaz etmek zorunlu olur. Ancak çocukların huy ve ahlaklarını işleyecek yanlış hatalar karşısında kesinlikle bir hoşgörü olmaması lazım. Yanlış olduğunu kendisine mutlaka ifade etmek lazım. Onu nasıl ikaz edecek? Bak Allah görüyor. Bu bizim kıyamet günü önümüze çıkacak bu yanlışlık. Orada öbür tarafta bir huzurlu bir hayatın olmasını istemez misin? Ya tatlıydı çocuğun anlayacağı bir şekilde. Çocuğun anlayabileceği bir şekilde ikaz etmeli. Adab-ı muaşeret kaideleri öğretilmeli. Ahlak kaideleri. Mesela bir çöp atmamak. sokakta giderken. Bunu bir ikaz et.
Evet, açıkta yemek.
Açıkta yemek, imrendirmemek kimseyi. Bunlar da çok mühim yani. Onu daim ikaz etmeli. Bak oğlum demeli, kızım demeli. Senin yediğini imrenirse karşındaki, o sana bir fayda vermez. Sana bir şifa olmaz. Bu şekilde ikaz da etmeli. Sonra çocuklarını yaşamalarının da mani olmamak lazım. Fakat burada ifrata götürmemeli. Ne ifrat ne tefrit.
Vasat denge.
Vasat olarak götürmelidir. Bir de en mühimi, çocukları hamd ve şükre alıştırmalı. Mesela bir yılan gördü, bir solucan gördü, bir şey. Bak Allah seni böyle yaratabilirdi. Bak Allah seni insan olarak yarattı. O da sana zimmetlidir. Sen ona kapındaki bir köpeğe, kediye ikram edeceksin. Sen de kedi, köpek gibi olup aç kalabilirdin. Yani daima böyle olgun misallerle anlayabilecek şekilde, o şekilde bir ikaz etmek lazım. İbadet ve hizmete alıştırmak lazım. Namaza alıştırmak lazım. Bak ona da bir Allah'a bir teşekkür borcun. Bak sana bir bardak su verse teşekkür ediyorsun. Bir çikolata verse teşekkür ediyorsun. Bak Allah seni insan olarak yarattı. Onun, namaz bizim bir teşekkür borcumuzdu en başta. Cenab-ı Hak senin Rabbine yaklaşmasını istiyor. Secde et ve yaklaş buyuruyor. Sen Allah'tan ne kadar bir kendin için bir güzellik istiyorsan, onun bir mukabilinde senin ifa etmeni, onun için bir namaza alıştırmalı. Vermeye alıştırmalı, çok cömert olacak, merhametli olacak. Yani onu da kendine, mesela çocuğa 20 lira haftalık veriyor bir anne bu. Bunu sen 5 lirasına, senden daha zor durumun bir arkadaşını harcayacaksın.
Ülfak öğretim yani.
Onu bir merhamete alıştıracak anne baba. Velhasıl çocuğumuzun kusursuz olmasını istiyorsak, kusursuz anne ve baba olmamız lazım.
İnşallah.
En büyük ölçü. İnşallah. En güzel miras, bir annenin babanın en güzel bırakacağı miras, şahsiyet ve karakter mirasıdır. Onu cennet yolcusu eder. Ömer bin Abdülaziz'e diyorlar ki, sen devamlı elinde ne varsa infak ediyorsun, dağıtıyorsun. Çocuklarını biraz bıraksan olmaz mı? Senin arkanda ne olacak? O da diyor ki, benim çocuklarım diyor, benim yolumdaysa diyor, benim gibi olan rahat eder, huzur bulurlardı. Benim gibi olmayacakları zaten bırakacak bir şey olmaz buyuruyor. Bu da güzel bir ölçü. Bir de Efendimiz'e hicrette Ebu Talha yetim olan çocuğunu getirdi. Ya Resulallah dedi, bu dedi 10 yaşında Enes dedi, size hizmet etsin dedi. Efendimiz 53 yaşında. Yani 53 yaşında bir peygambere 10 yaşında bir çocuk nasıl bir hizmet edebilir? Efendimiz kabullendi. Yani örnek olacak. O yetiştirecek Efendimiz onu. Diyor ki, beni diyor Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gönderirdi. Ben de çocuklarda, mahalle çocukları oynamaya dalardım. Hemen arkamdan gelirdi, Enescik derdi. Bakardım, efendim azık bir surat yok, bir tebessüm. Güler yüz. Enescik derdi, seni şuraya göndermiştim değil mi derdi. Hemen ben de, evet ya Resulallah, hemen gideyim derdim. Hemen gidip ifa ederdim. Enes 10 yaşında geldi. Efendimizle 10 sene bir beraberliği oldu. Efendimiz vefat ettiği zaman Enes 20 yaşındaydı. Rivayete göre 100 yaşına kadar yaşadı Enes. Diyor ki Enes, ben diyor rüya gördüğüm zaman diyor, Resulullah mutlaka görürdüm diyor. Onu görmediğim bir rüya yoktu diyor. Demek ki terbiyede en mühim unsur muhabbet. Enes hoca oluyor. Efendimiz yanında büyüdü 10 sene. Bir talebesi diyor ki, hocam diyor, üstad diyor, sanki diyor bir yere bakarken diyor, Efendimiz'e bakıyorsun diyor. Sanki diyor bir şey söylemek istediğin zaman sanki o mecliste Efendimiz var gibi konuşuyorsun diyor. Evet diyor, vallahi diyor öyle bir hasretim ki diyor. Kıyamet günü yanına gideceğim diyor. Ya Resulallah senin küçük hizmetçin geldi. Ne olursun beni yanına al diyor. Ne görüyoruz burada?
Muhabbet.
Muhabbet görüyoruz.
Rabıtası hep devam ediyor.
O rabıta devam evet. ediyor. Bu çok mühim. Bu anne babanın bir sanatı olmuş oluyor. O anne baba unutulmuyor. Cenab-ı Hak unutturmuyor.
Peki efendim. Allah razı olsun diyoruz inşallah. Peki. Başka bir sohbetlerimizde değerli dinleyicilerimiz inşallah yine
inşallah,
Osman
inşallah.
Hocamızla birlikte olacağız başka başka konularda. Evet değerli dinleyicilerimiz İstanbul'un Sırları programında bugün İslam'da kadın ve kadına verilen önem hakkında üzerine durduk. Kendisine tekrar teşekkür ederiz efendim. Evet. Sağ olun.
Efendim ben son olarak birkaç cümle daha, yani gerçi tekrar olacak ama yani bir Salih hanımefendi ailenin huzurunu temin eden, gönülleri aydınlatan adeta billur bir avize gibidir. Ailesine cennet saadeti bahşeden hoş kokulu bir çiçek, saadet bahçelerinin en kıymetli tezyinatıdır. O anne. Şefkat, merhamet, iffet, edep, haya, tevazu, cömertlik, tefekkür ve tahassüs ile zirveleşen bir fazilet abidesidir. Allah inşallah cümlemizin yavruları, kız evlatlarımızı İnşallah bu sıfatlarda olmasına ve ümmet-i Muhammed'e bir rahmet olmasına Cenab-ı Hak inşallah nasip
amin,
eylesin.
Amin. Allah razı olsun.
Yine Muhammed İkbal, yine burada Pakistan'ın meşhur filozofu, ey örtüsü, namusunun perdesi olan Müslüman kadın diyor. Senin yüzündeki nur, iman kandilimizin sermayesidir. Toplum fidanının âb-ı hayatı sensin. Ümmetin emanetini koruyan muhafız da sensin, muhafaza eden de sensin. Fıtratındaki ulvi hasretleri aklına keşfet, kalbine keşfet. Hazreti Fatıma senin için bir numunedir. Ondan gözünü ve gönlünü ayırma. Ta ki senin dalında da bir Hüseyin meyvesi çıksın. Gülistan eski mevsimine gelsin.
İnşallah. İnşallah.